ne göreceksiniz onu yaşayacaksınız.
Onu yaşayacaksınız.
Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, size bakmayın.
PKK'nın eylemleri sahiplenmek üzere tekrar çatışma sürecine denildiğinde bile işlenmeyeceği, sahiplenmeyeceği olay yerine bıraktığı bir bildiridir aslında. Evet. Oluşturulmuş evet. bir isimden ibaret.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Yine iyi haberlerle karşınızda değiliz maalesef. Saat 17.30 VSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programındasınız. Ve yine bugün bir saldırı haberi var maalesef Midyat'tan. Bomba yüklü bir araç ilçe emniyet müdürlüğünün önünde canlı bombayla kendisini patlattı. Ve iki polis hayatını kaybetti. İki de sivil hayatını kaybetti. 30'un üzerinde yaralı var. Yani yine bir bombalı saldırı. Dünden sonra, dün de İstanbul'daydı. İstanbul'un en merkezi yerinde Vezneciler'de bir bomba yüklü araç infilak ettirilmişti. Orada da 11 kişi hayatını kaybetmişti. Arda arda gelen bu haberler bütün Türkiye'nin moralini bozuyor. Ve bu haberlere ilişkin detayları aktaracağız elbette programımız içinde. Ama artık ne konuşulacak, kimle ne konuşulacak ve nasıl yorumlanacak? Bütün bunların dışına çıkmak gerekiyor. Belki de başka şeyler söylemek lazım. İşte o başka şeyleri arayacağız bugün. Neler söylenmedi? Bu şiddet sarmalından kurtulmak için neler yapılmalı? Ama umut verici gelişmeler de yok doğrusu. Örneğin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün şehit polislerin cenaze töreninde karşılaştığı muamele. O muameleye devletin zirvesinden, saraydan, sözcüden yapılan yorum. Bütün bunları da aktaracağız. Konuklarımız olacak ama gündemimiz ağırlıklı olarak şiddet elbette. Midyat'a gideceğiz. Midyat'tan canlı yayınla o olayla ilgili bilgileri ve soruşturma ilişkin son durumu alacağız. Ayrıca Midyat'ta görevini yapmaya çalışan gazetecilere yönelik de bir saldırı var. O saldırının detaylarını da alacağız. Saldırıya uğrayan bir gazeteciyle eğer mümkün olursa bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Dün İstanbul'daki saldırı sonrası bugün cenaze törenleri vardı. Ölenler 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında gençler, polisler, siviller, işine gitmek üzere oradan geçenler. Ve gerçekten büyük dram var ortada. O drama ilişkin detayları da sizlerle paylaşacağız. Ama bu olaylar nasıl durmalı, ne yapılmalı, terör konusunda ne söylenmeli, artık söyleyecek bir söz var mı? Bunlara ilişkin de değerlendirme yapacağız. Gazeteci Oya Baydar konumuz olacak. Herkesin dilinde şu sıralarda özellikle 7 Haziran'ın yıl dönümünde, yani seçimlerden sonra bir yıl geçti üzerinden, bir yıl sonra aynı söz var. 400 milletvekili olsun, bu iş sükunetle hallolsun sözleri. Millet kaosu seçti tweetleri 7 Haziran'dan sonra. İşte bu meseleyi de bir masaya yatıralım istiyoruz. Mehmet Altan'la konuşacağız. Bir yılda, 7 Haziran'dan sonra geçen bir yılda Türkiye'nin siyasi olarak hangi aşamaları geçtiğini, nereye vardığını ve önümüzdeki süreçe ilişkin beklentileri Mehmet Altan'la konuşacağız. Çok konuşuluyor. Biz de gündeme taşıyacağız elbette. Çünkü Emasya protokolü bu hükümet tarafından, AK Parti iktidarı tarafından yürürlükten kaldırılmıştı. Yani askerin terörle ilgili konularda müdahil olmasına ilişkin sınırlamalar getirilmişti. Şimdi o sınırlamalar yeniden kaldırılıyor. Ayrıca askere yasal olarak terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinde bir zırh da getiriliyor. Hukuki bir zırh bu. İzne bağlı olacak yargılanmaları. Bunun ne manaya geldiğini bir hukukçuyla, eski bir askerle konuşacağız. Önemli tartışmalardan birisi de merkez medyada çok fazla rastlamasanız da özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olup olmadığı ve diploması. O tartışmada devam ediyor bir taraftan. YSK'ya başvuru yapıldı, hatırlayacaksınız. Emine Ağoğlu yaptı o başvuruyu hukukçular adına. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Bugünse biz Cumhurbaşkanı'nın ben sınıf arkadaşıyım diyen bir isimle, Rafael Sadi ile canlı bağlantı kurup o günleri biraz konuşacağız. Ve son olarak Cerattepe, Artvin'de maden alanıyla ilgili tartışmalar, Davutoğlu döneminde Davutoğlu'nun diyalogla bu işi çözme girişimi sonrasında biraz sulhe kavuşmuştu ama bugün geldiğimiz noktada bilirkişinin raporu konuşuluyor. Daha önce oradaki chat raporuna ilişkin bilirkişi demişti ki bu uygulama eğer hayata geçerse bu bölgede yaşanılamaz, yeşil zarar görür. Şimdi ise bilirkişi fikir değiştirmiş görünüyor ve mahkeme bakalım buna ilişkin ne karar verecek. Ama bilirkişi raporunda bu süreci iyi takip eden Artvinlerle konuşalım istiyoruz programı sırasında. Evet, gündem biraz karanlık. Çok iç açıcı haberlerle karşınızda olmayacağız ama bunları da konuşmamız gerekiyor. Az önce de söyledim. Terör ne yapmak istiyor? Amacı ne? O bombaları buraya nasıl taşımış? Medyada nasıl taşımış? Artık bunlara ilişkin söylenmedik çok söz kalmadı ama başka şeyler konuşmak lazım. Bakalım bugün o başka şeyleri biz konuşabilecek miyiz? Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz bizim yayınımızı YouTube üzerinden görüntülü olarak da takip edebilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Bağırdık, dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeyi almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Saat 11 sıralarıydı. Zaten Türkiye İstanbul'da Vezneciler'deki o bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle ortaya çıkan ağır bilançoyu konuşuyordu. Yani gündeminde yine terör vardı ve bir başka patlama haberi Mardin Midyat'tan geldi. Midyat tarihi ve turistik bir kent. Yani orada Araplar var, Kürtler var, Ezidiler var. Birçok milletten insanın bir arada yaşadığı ve çok fazla da terörle adı ön plana çıkmamış bir ilçe, tarihi ilçeden bahsediyoruz. İşte oraya uğradı bu kez terör. Bomba yüklü bir araçla ilçe emniyet müdürlüğüne saat 11 sıralarında saldırı gerçekleştirildi. Büyük olasılıkla bir intihar saldırısıydı. Kimine göre 500 kilo, kimine göre 1 ton civarında patlayıcı emniyet müdürlüğü binasının önünde patlatıldı ve oradan o kötü fotoğraflar, teröre ilişkin can yakıcı görüntüler akmaya başladı 11'den sonra. Bölgedeki muhabirler Emniyet Müdürlüğü binasının kentin hemen yeni yapılaşan bir bölgesinde olduğunu haber verdiler. Orada patlama meydana geldi. Midyat'ın çıkışı olarak da tarif edebileceklerini söylüyorlar. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre araç Batman istikametinden gelmiş. Emniyet müdürlüğüne girmek istemiş. Kapıda nöbet tutan polisler araçtan şüphelenmişler ve aracı ateş açmışlar. Araç emniyet müdürlüğünün içerisine girmeden kapıda patlatılmış. Güvenlik kaynakları patlamada yarım tona yakın, kimi kaynaklara göre de bir tona yakın patlayıcının kullanıldığı bilgisini veriyorlar. Patlamanın ardından ciddi bir yangın da çıkıyor. O yangın söndürüldükten sonra da terörün fotoğrafı var aslında. Harabe haline gelmiş bir binadan bahsediyoruz. İki polis hayatını kaybetti, iki kadın polis. Ve belki de daha fazla can yakan mesele şu ki karnındaki bebeğiyle canını yitirdiği bir kadın polislerden birisi 6 aylık hamileydi ve hayatını kaybetti bu patlamada. İki de sivil hayatını kaybetti. 30'un üzerinde yaralı var. Şimdi Mardin Life'dan gazeteci Nezir Güneş'le konuşalım. O bölgedeki ruh halini, çünkü ciddi bir gerginlik olduğunu da duyuyoruz. Nezir Güneş, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi Midyat aslında çok fazla terör olaylarıyla öne çıkmış bir ilçe değil. Bugün biraz da şok hali vardı anladığımız kadarıyla. Önce olaya ilişkin bir bilgileri aktarmanızı rica edelim. Sonra biraz şu saatlerde durum ne, onu konuşalım.
Olayı biliyorsunuz saat 11 civarında meydana geldi ve bize ilk gelen bilgi sizin de yayında anlattıklarınızla beraber aynı bilgileri taşıyor. Yalnız zamanla birlikte yeni gelen bilgilerde aracın hemen bütün bölgedeki bütün emniyet binalarının etrafında blok betonları bırakılmış, beton blokları yerleştirilmiş herhangi bir saldırıya karşılık. Aynı şekilde bu araçta o beton blokların orada olduğunu bildiği için, ki büyük ihtimalle daha önce orada önce bir keşif yapılmış, bu beton blokları bildiği için araca, minibüse, bir tona yakın patlayıcının yüklü olduğu minibüse bir kargo şirketinin amblemi yerleştirilerekten blok betonların olduğu yere götürülüyor. Orada park ettiriliyor. Ondan sonra buradaki teröristler kaçtıktan sonra orada polisler müdahale etmek isteyince patlatıyorlar.
Zaten uzaktan kumandayla patlatılıyor o zaman. Çünkü önce bir intihar saldırısı diye gelmişti haberde.
Bir bilgi aldık biz aynı şekilde. Evet, daha sonra bu bilgiler herhangi olay yerine herhangi bir canlı bomba interceptede herhangi birine ulaşılamayınca haliyle yeni bilgiler aranıldı ve bu bilgiye ulaşıldı. Mobese kameralarından ve oradaki güvenlik kayıtlarından bu bilgi elde edildi. Diğer bir yeni bilgi de yaşamını yitiren sivil sayısı 3'e yükseldi. Şu an 3 tane sivil yaşamını
yitiren. 3 sivil, 2 polis, yani 5 kişi.
Evet, 5 kişi.
Sonrasında bir çatışma olduğuna ilişkin bir bilgi vardı. Bunu doğrulatabildiniz mi?
Çatışma aracın orada şüphelenmesi üzerine aracı ateş açılmış. Yoksa herhangi bir çatışma değil. Bir de patlamadan sonra bölgeyi kontrol altına alınmak için havaya açılan ateş. Çünkü çatışmayı oradaki görgü kanıtları bize söyledi çatışma. Ama biz emniyet kaynaklarına sorduğumuzda herhangi bir çatışma yok yani.
Ölenlerden tabii bir...
Midyat,
buyurun.
Midyat'ta 50 deden bir bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Midyat tarihi ve turistik bir ilçemiz. Bölgenin hemen hemen en huzurlu ve herhangi bir olayın aşağıya olayının bile yaşanmadığı bir ilçe. Biliyorsunuz birçok dizi ve filmlere de konu alan bir şehirdi. Huzur ve sağlığının adresi olarak gösteriliyordu. Nusaybin'de Mardin'in farklı bir ilçesi. Orada da operasyonlar 3 aydan beri devam ediyordu ve oradaki operasyonlar da sona ermişti. Hemen bölge huzura kavuşmuş derken, Mardin huzura kavuşmuş derken bu olayın yaşanması hem huzura hem sağduyuyla hem de Midyat halkına karşı bir nevi onlara yapılan bir saldırı olarak algılıyoruz. Çünkü Midyat halkı hiçbir zaman teröre prim vermemişti. Hendek kazmamıştı, çukur kazmamıştı, barikat kurmamıştı. Herhangi bir kitlesel eylemlere de girişmemişti yani.
Ölenlerden birisi, polislerden birisinin 6 aylık hamile olduğuna ilişkin bir bilgi var. Yani karnındaki çocuğuyla hayatını kaybetmiş. Belki de 6 aylık hamile evet. Olduğu için ölen insan sayısını 5 değil 6 bile söyleyebiliriz. Yani bu da çok feci bir fotoğraf tabii.
Ne yazık ki öyle.
İki kadın polis.
İki kadın polislerden ikisi de kadın. Birisinin de eşi daha önce Mardin'deki başka bir saldırıda yaralanmıştı. Tayinleri kırıkları ile çıkmıştı. O da bu kaza patlamada şehit oldu. Eğer şehit olmasa bir ay sonra Kırklareli'ye
gidecekti. Peki evet. Olay sonrası bir gerilimden bahsediyoruz. Gazetecilere yönelik bir saldırı da vardı Midyat'ta. Yani Midyat halkı çok gerilimli mi yoksa bir provokasyon var orada? Aynı zamanda HDP milletvekili Altıntan da o protestolardan nasibini almış.
Ben de oradaydım. Ben de olay yerindeydim. İlk başta tepki Altıntan'a gösterildi. Altıntan'dan sonra da gazetecilere tepki gösterildi. Ki yoksa ilk başta gazetecilere yönelik herhangi bir tepki yoktu. Altıntan'ın gelmesiyle beraber ortam biraz gerildi. Kendisi gittikten sonra bu sefer o tepki gazetecilere yöneldi. Bir de tepki gösterenlerin birkaçı orada akrabaları yaralı olanlar vardı. Kendi can ağrısıyla diyebiliriz. Yoksa böyle ciddi anlamda bir tepki yok yani.
Gazetecilerden yaralananlar olduğunu öğrendik. BBC'den bir muhabir söz konusu. Kafasından yaralanmış. Taş gelmiş herhalde. Taş atılmış. Evet. Kolundan yaralanan, yüzünden darp alan da bir gazeteci varmış. Onlarla ilgili hastaneye götürdüler, bir işlem yapıldı mı? Herhalde ciddi bir durum yok anladığımız kadarıyla.
İşin doğrusu ciddi anlamda bir yaralanma yok ama ARBD'den dolayı yaralandıkları bildiğini aldık. Ben de oradaydım yani o şahit oldum oydu. Sonra onları hastaneye kaldırdı. Kendileriyle ihtiyaç sağladığımızda herhangi bir sıkıntının olmadığını, ayakta tedavilerin yapıldığı bilgisini aldık yani.
Altıntan'a neden tepki gösterdiler orada? Ona ilişkin bir
Altıntan biliyorsunuz HDP milletvekili ve kendi aslı Midyat'ta.
Evet.
Midyat adlı olması hasreti de orada bir nevi esnafı ziyaret edeyim düşüncesi de belki gelmişti oraya. Ama HDP'li olması ve terör örgütüne mesafe koyamamalarından dolayı ki HDP içerisinde örgüte en çok tepki gösterenlerden biridir Altıntan. Yani bu patlamalara en çok tepki gösterenlerden biridir ama yine de niye sesinizi yükseltmiyorsunuz ki oradakilerin çoğunu ortak tepki, PKK'ya destek verenleri de lanetliyoruz, sanıyoruz. Biz sizi meclise sorunu çözmeniz için gönderdik yoksa ölümler artsın diye değil. Şeklinde hem yuhalanmalı hem arabasının tekmelenmesi şeklinde hepsi. Kendisine karşı bir saldırı olmuştu yani.
Ayrılmak zorunda kaldı. Anlaşıldı. Peki. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Nezir Güneş verdiğin bilgiler için. Mardin Life'tan gazeteci Nezir Güneş'le konuştuk efendim. Midyat'taki olayları biraz daha bilgi aktarayım. Canlı bomba ihtimali olma üzerinde durulmuştu önce ama Nezir Güneş bize bir nakliye firmasının armasıyla birlikte, minibüse yapıştırılan bir armayla birlikte kapıya kadar gelindiğini, sonra içindeki PKK'lıların ayrıldıklarını arabadan, sonrasında ise polisler müdahale ederken arabanın patlatıldığını uzaktan kumandayla söyledi. Burası netleşmişe benziyor. Patlama gerçekleştikten sonra tabii bir cehennem atmosferi söz konusu orada. Yangın da çıkıyor. Çok güçlü bir patlayıcıyla gerçekleştiriliyor bu saldırı. İtfaiye müdahale ediyor ve o bölgede doktorlar acil olarak göreve davet ediliyorlar. Kalabalık bir nokta olduğu için de sivil yaralanların sayısı hayli fazla, 30'un üzerinde diyebiliriz. Midyat'ın en işlek caddesinde gerçekleştirildi bu. Sonrasında haberler gelmeye başladı ama bir yerde durdu çünkü RTÜK yayın yasağı getirdi. Bütün bu olaylarda benzer bir yöntem uygulanıyor. Burada da yayın yasağı getirildiği bilgisini sizlere aktaralım. Geçelim İstanbul'a. Daha acılar taze. İstanbul'da da sabah saatlerinde 8.40'da Vezneciler'de bir saldırı gerçekleşmişti. O da park edilmiş bir aracın infilak ettirilmesi sonucu. Şehit olan polisler için bugün cenaze töreni düzenlendi. O cenaze töreninde de gerilim vardı ama o gerilime geçmeden önce şehitlerle ilgili bilgileri aktarayım sizlere. Polis memurları Kadir Cihan Karagözlü ile Gökhan Topçu'nun cenaze namazları İstanbul Fatih Camii'nde kılındı. Veznecilerdeki terör saldırısında şehit olan polisler Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü Fatih Camii'nde son yolculuklarına uğurlandılar. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı. Tören öncesi kalabalık cenaze namazını beklerken camide çelenk gerginliği yaşandı. Sadece çelenkle ilgili değil gerginlik. Daha sonra o gerginliğin Kılıçdaroğlu'na yansıdığını da anlatacağız birazdan. 31 yaşındaki şehit Ramazan Kırboğan'ın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi. 31 yaşındaydı. 22 yaşındaki Duha Beker Yozgat'ta babası İsmail Beker'in kabrinin yanına defnedildi. Yaşar Özlem Afyonkarahisar'da, Emrah Pekdağ ise Kırıkkale'de toprağa verildi. Siviller de hayatını kaybetmişti. Çünkü işine gidenler vardı, oradan geçenler vardı. İşte onlar da bu işten zarar gördüler patlamadan. Vezneciler saldırısında hayatını kaybeden Esra Tekin ve Hakan Tekin çifti ki Hakan Tekin eşini iş yerine bırakıyormuş. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyormuş Esra Tekin. Orada bir tören düzenlendi onlar için de. Saldırı sırasında yaşamını yitiren Elif Tutuşince'nin patlamanın olduğu caddede bir banka şubesinde çalıştığı belirlendi. Elif Tutuş İnci'nin de Malatya'da bugün toprağa verildiği bilgisini aktaralım. Son sivilse Ahmet Bayraktar'dı. Onun da cenazesi defnedilmek için ailesi tarafından adli tıp morgundan alındı. Geçelim Fatih Camii'ndeki cenaze törenine. Yani Türkiye öyle bir noktada ki gerilim had safhada, tansiyon yüksek ama bu yükseklik sanki siyasi iktidar tarafından da çok talep ediliyormuş gibi bir hal var. Doğru kelimeyi bulmak istiyorum ama o tansiyonun düşürülmesine ilişkin bir girişimde bulunulduğunu da görmüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Fatih Camii'nde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı, hükümetten bir takım isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu da oraya gidiyor ve cenaze törenine katılmak istiyor. Önce cenaze törenine gönderilen çelenkle başlıyor gerilim ve birileri gidiyorlar çelenkteki CHP yazısını söküyorlar, çelengi parçalıyorlar. Sonra CHP'lilerin çelenkleriyle ilgili bir takım benzer girişimler söz konusu oluyor. Sonrasında bir takım yuhalamalar ve en sonunda da, burası çok kritik çünkü gelinen son nokta tansiyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne hem de Abdullah Gül'ü, İçişleri Bakanı'nı, Başbakanı geçtikten sonra bir gösterici bir kurşun bırakıyor. O kurşun önce Kılıçdaroğlu tarafından alınmak isteniyor. Korumalar engelliyorlar ve sonrasında da bir kağıda sarılarak alınıyor. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında bu olayı anlattı. Vazgeçmeyeceğiz dedi.
Önce uyardılar. Cenaze törenine katılmıyor. Bağırıyor. Cemaati tahrik etmeye çalışıyor. Namaz sonrası bir kişi Cumhurbaşkanı'nın önünde, Başbakan'ın önünde, İçişleri Bakanı'nın önünden geçecek, gelecek, benim önümden geçerken babamın kurşunu atacak. Beni ölümle tehdit edeceksiniz. Bize şunu söylüyorlar, kendi önleminizi kendiniz alın, göreceksiniz. Bundan sonra kendi önleminizi kendiniz alacaksınız. Bizim kanımızı dökerek rejimi değiştireceklerini sanıyorlar. Bir kişi ölürüz, bin kişi değil.
Şimdi kim dedi Kılıçdaroğlu'na burada size önlem alamayız, katılmayın diye cenazeye? Bunu, bu uyarı nasıl yapıldı ve ilk değil aslında. Baktığınız zaman daha önce Kocatepe Camii'nde de benzer bir durum vardı. Kocatepe Camii'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı şehit cenazesi sırasında. Sonrasında şimdi Fatih Camii'nde benzer bir durum var ve artık tansiyon zirvede, çünkü önüne kurşun bırakıldı. Bu ne demek? Aslında bir tehdit, ölümle tehdit edildi. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o da diyor ki bundan sonra önlemimizi kendimiz alacağız. Yani polis, asker, orada güvenliği sağlamakla görevli olanlar, İçişleri Bakanı var, Başbakan var, bunlar önlem almıyorlar, aldırmıyorlarsa ve bizim cenazeye katılmamızı engellemek istiyorlarsa engelleyemeyecekler. Biz kendi önlemimizi kendimiz alacağız diyor. Bu arada Ankara'da billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam CNN Türk'te katıldığı bir programda ettiği bir söz var. PKK ve DHKPC sevicilerini lanetliyoruz başlığıyla billboardlara asılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafsız bölgede ettiği o söz. Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu: biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik. İşte bu söz çok konuşuldu ve bunun üzerinden hükümete yakın medyanın bir linç kampanyası yürüttüğünü de görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine. İşte dediğimiz gibi Ankara'da billboardlara da bu şekilde yansıyor. Türkiye Gaziler Vakfı imzasıyla hazırlanmış afişlerin Ankara'daki billboardlara bu şekilde asıldığını görüyoruz. Yani gerilim siyasette de devam ediyor. Fatih Camii'nde Başbakan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Önünden geçtiği halde selam vermedi. Siyasette gerilim de had safhada. Aynı zamanda billboardlardaki bu durum da o gerilimin en önemli göstergesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce dinlettiğimiz sesi de bu gerilimin aslında hangi noktaya vardığının göstergesi. Gideceğiz diyor, önlemimizi kendimiz alacağız. Peki Kılıçdaroğlu'na bu cenazeye katılmayın diyen kim? İşte bu konunun da biraz peşine düştüm ben yayından önce. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle konuşma fırsatı oldu. Onların söyledikleri şu: aslında diyorlar emniyet kuvvetleri, güçleri cenazede bir olay çıkmasın diye önlem almaya çalışıyorlar ve bizim cenazeye katılmamamızı istediler. Biz de ısrarlıydık çünkü cenazeye gidecektik. Şehit cenazesi sonuçta bizim de görevimiz orada bulunmak ve giderken bir önlem alınmasını istedik. Ancak zaten bu gerilim, geliyorum demişti. Çelenklere önce aynı adam bir saldırı düzenledi. Bir, ikincisi başka çelenklere yaptı bu saldırıyı. Emniyet yine önlem almadı. Üçüncü noktaya geldiğinde ise doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve önüne bir mermi koydu. İşte bu noktaya gelinceye kadar müdahale edilmemesinde İstanbul Emniyet Müdürü'nün cenaze avlusunda sorun çıkmasın talebine bağlıyor Cumhuriyet Halk Partililer. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bundan böyle şehit cenazelerine kendi önlemlerini alarak gideceklerini söyledi. Yani ne olacak? Tabii onu önümüzdeki günlerde göreceğiz, nasıl önlem alınacak diye. Artan bu gerilim, ard arda gelen ölüm haberleri ve bir şiddet sarmalından bahsediyoruz. Bundan nasıl çıkılacak? İşte bu konuyla ilgili bir yazısı vardı bugün. Gazeteci Oya Baydar'ın ve birlikte şu şiddet sarmalını, şiddet ortamını bir konuşalım istedim. Hoş geldiniz Oya Baydar.
Hoş bulduk.
Vallahi çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Siz yazınızda da söylüyorsunuz. Yani ölümle, kanla hangi mesele hallolmuş ki bunlar olacak diye bu terörü yaratanlara, aynı zamanda bu ortamı yaratanlara ilişkin de bir isyanınız var. Ama barıştan konuşmak, biraz diyalogdan konuşmak iyice güçleşiyor gibi geliyor bana. Yani bunu konuşmanın önüne engel çıkartmak için bu eylemler yapılıyormuş gibi bir hissiyat içindeyim. Ne dersiniz?
Evet, yani kesinlikle öyle. Çünkü her zaman barışı değil, şiddeti, savaşı, kanı savunan kendi diyelim planlarını, isteklerini.
Oya Baylar, Oya Baylar, pardon, arka taraftan eko yapıyor. Muhtemelen bir radyoya çık, onu kapatma imkanımız olabilir mi?
Bende hiçbir şey yok.
Öyle mi? Bir eko geliyor da onunla ilgili
yapalım,
mi diye söyleyeyim.
Eğer hemen beni şeyden arayın o zaman.
Hemen sizi tekrar arasın arkadaşlar.
Cep telefonundan.
Cep telefonunuzdan arıyorlar. Evet, şiddet şiddeti doğuruyor ve şiddet şiddeti doğurdukça daha çok güvenlikçi politikalar üzerinde duruluyor. İşte ülkenin ana muhalefet partisinin liderine bile tahammül edilemez hale geliyor. Ve sonrasında barıştan konuşmak, diyalogdan konuşmak ya da uygulanan politikalara ilişkin tartışmaları gündeme getirmek mümkün olmuyor. İşte bu durumda aslında karamsarlığın temelinde yatan unsur. Çünkü karamsal olmaktan başka çare yok, başka bir şey konuşamıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte neler konuşacağımızı da Oya Baydar'la değerlendirelim istemiştik. Şimdi sanıyorum sesiniz daha düzgün. Oya Baylar, buyurun, sizi dinliyoruz.
Evet, evet, maalesef sorunların savaşla, kanla, ölümle, şiddetle, terörle çözüleceği gibi bir zihniyet bugünlerde, hele özellikle bu çağda, belli kesimlerde yaygınlaştı. Ben buna baştan beri hiç inandığım bir şey değil. Sorunlar kanla, ölümle, terörle çözüldü gibi göründüğü anda bile vardığınız noktada sizi kan, ölüm, şiddet karşılar diye düşünüyorum. Tarihin bütün deneyleri bunu gösteriyor. Bunu söylerken yanlış da anlaşılmasın. Ben halkların kendilerini savunmalarını, halkların hakları için icabında mücadele etmelerini kastetmiyorum. Ama mücadelenin çeşitli biçimleri olabilir.
Yöntem.
Terör olayı ise mücadele biçimi, silahlı mücadele içinde bile terör dediğimiz olay farklı bir yerdedir. Benim asıl bugünkü yazımdan söz ettiğiniz, orada karşı olduğum şey bu terör olayları, terör saldırıları.
Zaten o ortamı da iyice zehirliyor. Bugün cenaze namazı sırasında, şehit cenazesi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir işte mermi ile bir tehditte, evet, bulunulması, oradaki protestolar, evet, aynı zamanda şehit cenazesi kaldırıyorsunuz, bu sefer Midyat'tan bombalı bir saldırı haberi geliyor, evet, ve politikaları, evet, konuşamıyorsunuz asıl, yani uygulanan politikalar, uygulanması muhtemel politikalar, bunlara, evet, ilişkin, evet, tartışma, evet, ortamının ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Ana muhalefet partisi lideri bile tehdit ediliyor bu ülkede, evet, yani buraya bir, evet, yorum yapmak lazım herhalde, değil mi? Bu sarmaldan
şöyle
çıkmak lazım.
Evet. Bugünkü Kılıçdaroğlu'na yönelik protesto bile sayılmaz artık, saldırı diyelim. Bu tamamen organize bir şey. Maalesef yine ülkemizde her karşı fikre karşı bir organize hareket ortaya çıkıyor. Bakın, ayaklarının dibine mermi konması, boş mermi konması falan, bunlar mafya yöntemleridir aslında. Belli kesimler mafyalaştı ya da mafyalarla iç içe bu ortamı zehirlemekle meşguller. Biliyorsunuz büyük mafya babalarından biri, büyük yani orada mafyacılığı büyük.
Evet.
Kanımızda yıkanacağız, kanımızda duş yapacağız gibi, evet, şeyler söyleyebiliyor ve cezasız kalıyor. Kılıçdaroğlu'na da aynı çevrelerden, biraz benim izin verirseniz burada başka bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Kılıçdaroğlu Kürt meselesinde, aman Kürt meselesine bulaşmayalım, aman bizi HDP ile birlikte görünmeyelim, aman bilmem ne derken korkun necere faydası olmadığı görülüyor. Bu çevreler barıştan anlamadıkları için, bu çevreler siyaset değil başka bir şey yaptıkları için, siz kendinizi ne kadar uzakta tutmaya çalışsanız da yine size yöneleceklerdir.
1,5 aydır, 2 aydır aslında bilinçli bir şekilde hükümete yakın medyada ya da yöneticiler, bakanlar, onların danışmanların yaptıkları açıklamalarda benzer noktada bir siyasi stratejiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz bizi dinleyenlere.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'yi bir arada gösteren cümleleri,
evet,
bol miktarda görüyoruz. Bugün, dün,
evet,
akşam daha CNN Türk'te katıldığı bir programda, biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik sözlerini afiş haline getirtilip Ankara'da,
evet,
billboardlara asıldığını görüyoruz. Belki bir adım ötesi, evet, Türkiye Gaziler Vakfı imzasıyla,
hı-hı,
Melih Gökçek'e bağladı bunu Cumhuriyet Halk Partililer, ama Melih Gökçek de olsa böyle bir vaka var. Cumhurbaşkanının danışmanı İbrahim Kalın'a bugün bu mesele bir, hı-hı, gazeteci tarafından şu şekilde soruluyor. CHP Genel Başkanı bir itirafta bulundu. Bir hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik dedi. Bunun üzerine şehit cenazesinde bir protestoyla karşılaştı. Yorumunuz ne Hatta bir mermi de konuldu önüne diye soruyor. Zaten soru yorum kendisi. Aynı zamanda buradan beklenen nedir? Bir demokratik ülkede Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir mermiyle eğer tehdit gerçekleşmişse ana muhalefet partisi liderine bunu kınaması gerekir diye düşünürsünüz. Ama zaten ekleyecek bir şey yok bu sözlere. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları belli biçiminde bir değerlendirme. Yani bu bir strateji. Önce HDP PKK'lılaştırıldı Türkiye'de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir noktada. Siz de bunun bir strateji olduğuna inanır mısınız? Amaç ne? Sorusu da tabii. Tek başına AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bir terörle mücadele süreci mi göreceğiz biz?
Bakın bu bir strateji ve bu Göbelsvari, nasıl dönemi vari bir propaganda ağı. Şimdi denklem şöyle kuruluyor. PKK terörist, HDP PKK'dır aslında. Dolayısıyla o da terörist. Ve HDP'yle birlikte olan her şey, HDP'yi savunmak bir demokratik görevdir ayrıca bana sorarsanız. HDP milletvekillerini savunmak, HDP ile demokrasi için, barış için yan yana durmak tamamen eşit terör anlamına geliyor. Bakın burada yine ben ama bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu propagandanın karşısında, propaganda dediğim Nazi propagandası ve bu şeytanlaştırma, bu büyük stratejinin, büyük menfur stratejinin karşısında yapılacak şey bu stratejiye, bu propagandaya pabuç bırakmamaktır aslında. Eğer demokratik bir görevse, diyelim HDP ya da başka bir kesimle birlikte olmak ve demokrasi savunuluyorsa orada bundan çekinmemek lazım. Orada geri adım attığınızda siz aslında demokrasiden geri atmış oluyorsunuz ve aman beni HDP ile görünmeyeyim, aman PKK demesinler meselesi de işte bugün görüldüğü gibi, birkaç gündür görüldüğü gibi işte amacına ulaşmıyor. Yine sizi o propaganda ağı, o strateji sizi belli bir yere koyuyor. Ben bunun için diyorum ki biz nerede özgürlükçü, demokratik ne varsa, ama AKP'de var ama HDP'de var, yani hiç önemli değil, onun yanında durmalıyız ve o noktadan taviz vermemeliyiz ve orada çoğalmalıyız diye düşünüyorum.
Yeter
o
ki silah olmasın herhalde, değil mi? Yani sizin yeter ki silah olmasın yöntem olarak işin içinde.
Yani silah gayet tabii olmasın. Benim bütün
zaten
şeyim,
yazınızın özü o.
Yazılarımda
evet,
her şeyde silah olmasın.
Yani siz buna dikkat çekiyorsunuz.
Ama tabii özellikle terör olmasın. Bakın orada da sözüm terör kullanan, tabii ki bütün hareketlere terör saldırıları yapan, üç defa söylemeye gerek yok. Evet. Ama özellikle sivillere yönelen, sivilleri için alabilecek terör eylemlerinde de sözüm aynı zamanda da Kürt Silahlı Hareketi nedir? Yani bir demokrat, özgürlükçü, barışçı bir insan olarak.
Çok teşekkür ediyoruz Oya Baydar yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Aslında biz bu süreci nerede gördük? Onu bir az geriye sararak sizlere hatırlatmak isterim. 7 Haziran seçimlerinden hemen önce, özellikle siyasi partilerin önlerine anketler gelmeye başladıktan sonra iktidar partisi AK Parti'nin HDP'ye yönelik söylemlerinin sertleştiğine şahit olduk. Çok sert ifadeler kullanıyordu hem o dönemin genel başkanı Davutoğlu tarafından hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. PKK ile HDP aynı çuval içinde değerlendiriliyordu ama HDP'nin de barajı aşacağına ilişkin bir beklenti vardı ve oylarının azalması için uygulanan bir strateji diye bakıldı. Peki 7 Haziran'da ne oldu? 7 Haziran'da gerçekten HDP beklenenin üzerinde oy aldı ve o beklenenin üzerinde oy almasının üzerinden 1 Kasım'a kadar geçen süreçte ciddi bir tartışma da devam etti. O tartışma arasında HDP iyiden iyiye PKK ile birlikte anılmaya başlandı. 1 Kasım geçti, AK Parti tek başına iktidar oldu ancak meclisten beklenen anayasa değişikliği ile ilgili uzlaşma sağlanamayınca bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söylemler farklılaşmaya başlandı. Oya Baydar bunun bir propaganda olduğunu söylüyor ama bu propagandanın başlangıcı belli, süreci belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun farkında olmama ihtimali yok ve bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Bu bir propagandaysa ulaşılmak istenen sonuç ne ve o sonuca giderken Türkiye'nin ödeyeceği bedel ne? Bunlara ilişkin de ciddi değerlendirme yapmak gerekiyor. 7 Haziran dedik, 1 Kasım'a kadar geçen süreç dedik. O 7 Haziran'dan önce HDP'nin PKK ile birlikte anılması, 1 Kasım'dan sonra anayasa değişiklikleriyle ilgili uzlaşma sağlanamamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile birlikte değerlendirilmesi ve onun yanına itilmesi iktidar partisi tarafından biraz Türkiye'deki siyasi ortama da damgasını vurmuş görünüyor. Şimdi 7 Haziran'dan bugüne aslında ne oldu, ne olmalıydı, ne bekleniyordu? Buna ilişkin bir yazısı nedeniyle de Mehmet Altan'la konuşalım istedik. Mehmet Altan şu anda telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hocam merhaba.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. 7 Haziran'ın üzerinden bir sene geçti. Maalesef biz yayınlarımızda o günden bugüne 10 büyük patlama oldu. Ankara'daki patlamalar var, İstanbul'daki terör eylemleri var. Bütün bunları da değerlendirdiğimizde siz huzur içinde çözülmedi. Şimdi kan ve gözyaşıyla mı çözülecek başlığıyla da bir yazı kalemi almışsınız ve o süreçte biz aslında millet kaosu seçti mesajlarını da biliyoruz. Burhan Kuzu'nun attığı sonra da çok tartışılan. Devam ettiğini mi düşünüyorsunuz 1 Kasım'dan bu yana? 1 Kasım yetmedi
yani
mi?
Yani Türkiye'de bir şekilde bir kişinin siyasal İslamcı bir tek adam faşizmine yönelik bir anayasayı da zorlayarak hukukun, anayasanın, yargının dışında seyreden bir anlayışla kendi istediği, arzuladığı bir rejimi kurma girişimi var. Daha önce bu barış müzakereleri sırasında da aslında amaç bunu tesis etmekti. Fakat Selahattin Demirtaş, ben seni başkan yaptırmayacağız deyince o görüntüde bir başka pazarlığın vesilesi yapılan barış süreci sona erdi. Ve bunun yerine savaş, kan, gözyaşı ve şiddet tercih edildi. Yani bu 7 Haziran öncesinde olmayan bu korkunç, kaotik, sürekli çocuklarımızı öldürdüğümüz şiddet, kan ve gözyaşı ortamı 7 Haziran'da AK Parti seçimini kaybedince ortaya çıktı. Şimdi aslında tabii şiddetle iktidarı yeniden ele geçirme, 7 Haziran'dan sonra anayasayı tekrar çiğnemeye devam ederek muhalefete bile hükümeti kurma imkanının tanınmaması ve zorla halkın vermediği iktidarı yeni formüllerle, kurnazlıkla şiddeti bir siyasal strateji haline giderek ele geçirme çabası 1 Kasım'da başarılı oldu görüntü. Ama bugün gelinen Türkiye'de dün yaşadığımız faciayı da bütün o resmin içine kattığınız vakit aslında 7 Haziran'da Türkiye halkının sağduyusuyla ortaya çıkan tabloyu inkar etmenin muazzam bir faturasının ağırlaşarak Türkiye'nin sırtına vurulduğu görülüyor. Ama bunun aynı şekilde bir zaman içinde bu kurnazlığı yapan da bu negatif faturadan kaçınılmaz olarak etkilenecek yahut onun da hesabına bu fatura çıkacaktır. Çünkü normal olan 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarının hayata geçmesiydi. Ve ondan sonra siyasal stratejinin değiştiğini söylenenleri anımsayarak doğrulayabiliriz. Mesela dönemin başbakanı ne diyordu? Ankara'daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi var.
Evet.
Birçok anket var. Saldırıdan sonra %44 bandına doğru yükselmiş. Şimdi şiddetten medet uman ve istikrar bu şiddeti kışkırtıp örneğin Ankara'daki gardaki katliam saldırısındaki tablo netleşmedi. Onu, mesela Sağlık Bakanı 2014 yılının 10 Ağustos'unda Cumhurbaşkanı yerine başkan seçmesi olsaydık Türkiye bugün bu kaosu yaşayamayacaktı diyor. Aynı yani bunlar dehşet verici laflar.
Gene Burhan mesela, Kuzu'nun sözleri var. Millet kaosu seçti diye 7 Haziran'da.
Evet. Mesela Erdoğan'ın sözü var. Şimdi ne diyoruz? 7 Haziran'da bir seçim mi var mı? Bu seçimde Türkiye'yi yeni Türkiye hedeflerini, yeni anasazına, başkanlık sistemine, çözüm sürecini güçlendirerek kavuşturmak için hazır mıyız? Kardeşlerim 400 milletvekilini verin bu işi huzur içinde çözülsün diyor. Huzur içinde çözülmesi ne olur? İşte bu yaşadığımız kaos olur.
Şu yani an kontrolden bunu... çıkmış bir halde mi sizce peki? Yani sizin teorinizden yola çıkarsak.
Yani bu bence akıllıca insanlarını öldürerek siyaseten hedeflediğine gitmenin vicdanen de ahlaken de demokrasi anayasa ki onlar artık ortada değil karşılığı yok. Yani bugün itibariyle HDP'yi baraj altı bırakırım, MHP'nin oylarını çalarım ve çiğnemekte olduğum anayasayı ortadan kaldırarak kendi hukuk dışı davranışımı meşruymuş gibi bir kanun çerçevesi içine koyarım anlayışı ne kadar bir toplumun sağduyusu, hukuku, mantığı içinde mümkün olabilir. Yani bir de ilk defa Türkiye böyle bir şey görüyor ya. Yani iktidardayken kendi anayasasına, mevzuatına, hukukuna aykırı davranan, bunu yok sayan ve kendi kafasına göre denetlenmeyeceği ve herkese hapishaneye muhalif olan herkese hapishaneye göndereceği bir yapı kuracağım. Aynı zamanda muazzam yolsuzluklar var. Yani OECD'nin mesela yeni rakamları açıklandı. 17-25'in de Amerika'daki gibi yargılanması lazımdı. Onun üstünü örtmek. O devlet rantlarından zenginleşme. Mesela ne bileyim akademisyenlerin kanlarında duş alacağız diyen birisi için hiç ben hükümet yetkililerinden de devlet yargısından da hareket eden görmedim. HSYK'nın son yaz kararnamesinde ortaya çıkan tablo. Yani Türkiye'yi çürüten, kanatan, yok eden ve bunun üstünden kendi ikbalini oluşturacağını düşünen bir zihniyet o kaosun içinde topluca kaybolurken onun da ayakta kalma imkanı yok. Onun için de Türkiye'de şu anda öngörü yapmanın da mümkün olmadığı korkunç bir kaygan dönem var. Düşünün ki İstanbul'un göbeğinde 11 tane gencecik insan ölüverdi ya.
Midyat'ta yani da oraya... şu anda 5 kişi bile 6 aylık hamile bir polis memuru.
Yani bu normal bir şey mi? Hakikaten de hiçbir bunun için görevli olan kimse istifa etmiyor. Bir de bunu ya bu terörle lanet edelim. Lanet okuyalım. Saygıyla.
Protestolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yöneliyor.
Onu asıl... kışkırtıyorlar yani. O belli şimdi, kışkırtıyor ya. Şimdi bu işin çıkışı yok. Onun için şiddetten medet umuyorlar. No, yani nereye gideceksin? 17-25'ten yargılanmayayım. Nasıl yargılanmayacağız? Sen yargılanmaya, önlemeye kalkıyorsun. Gidip Amerika yargılıyor. Yani öyle bir çıkmaz. Suç işleyen bir adam. Ya suç işleyen bir siyasi anlayış. Muhalefete düşemezse çıkışı yok. Yani bu şey top döndürüyorlar sahada. Onlar da biliyorlar bunun gitmeyeceğini. Nereye kadar gidebilir? Yani bilmem aslında bütün parlamentoyu kapatmak, seçimleri ortadan kaldırmak, ömür boyu seçim yapılmayan bir kişiye bağlı bir kara faşizmi buraya getirmek istiyorlar. Yani
bilmiyorum o kadar ilerlebilir ama.
siyasi sorumlusu Kılıçdaroğlu mu? Yoksa Başbakan, İçişleri Bakanı vesaire mi? Ve hiçbir şekilde istifa etmeden teröre lanet okuyoruz, Allah rahmet eylesin diyerek insanların ölümlerini soğukkanlıkla kabul edip hatta ölmeleri gerektiği düzeyinde dehşet verici kelamlarda da bulunup orada sonuna kadar açık büfenin etrafında menzileneceğiz ve burayı terk etmeyeceğiz. Her halükarda burayı terk etmeyeceğiz diyen bizim şimdiye kadar görmediğimiz zaten normal bir ülkede de görülmeyecek korkunç ama Türkiye'ye çok acılar yaşatan bir çıldırmışlık sürecinin sonuçları bunlar. Bir yıl içinde olup biten o ve bunu bir daha tekrarlıyorum. Olması gereken 7 Haziran'daki çıkan sonuçlara saygı gösterilmesi olmalıydı. Bunun faturasının ne kadar ağır olduğunu her gün biraz daha fazla görüyoruz. Ama en büyük fatura bu siyasal iktidarın kendisine çıkacaktır bir zaman içinde.
Şimdi tabii
çünkü bu sürdürülebilir bir anlayış değil.
Şimdi siz bunları söyleyince belki benim söyleyeceklerim biraz geride kalmış olabilir ama ben özellikle 7 Haziran öncesinde HDP'nin yani biz Kürt meselesini biraz siyasal zeminde çözelim diye birçok insan benzer görüşlerini dile getirirken HDP'nin PKK ile birlikte anılmaya başlanması ve o sürecin şimdi dokunulmazlıklara kadar devam ettiğini görüyoruz. Şimdi onun yanına Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK ya da HDP ile birlikte anılması üzerine bir söylemin öne çıktığını görüyoruz. Yani burada amaç bütün o partileri yıpratarak toplum nezdinde nereye varmak...
Tabii yani bu çok doğru bir tespit fakat bunu bu siyasi partiler ne halksa yani... Böyle söylüyorum. Bu herkesin ortak derdi o parlamentoya milletvekili olarak girmek. milletvekili olarak giren de burayı İsviçre zannediyor. Yani siyaset olabilmesi için bir devlet olması lazım. Devlet olabilmesi için bir anayasa ve hukuk sistemi olması lazım. Bu kadar anayasanın bypass edildiği, yok edildiği, yok sayıldığı, örtülü darbe, açık darbenin yapıldığı bir yerde anayasal sistemi korumakla yükümlü olan yargının çay topladığı bir ortamda ana muhalefetin ve muhalefetin bunun bir siyasi zemin olmadığını, bunun devletin çökertildiği noktasında korkunç bir suç işlendiği üstünden hareket etmesi lazım.
Ama burada da, burada da bir sıkışmışlık yok mu hocam? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama yapıyor. Gelmeyin cenazeye dediler diyor. Ben nasıl gitmeyeyim diyor şehit cenazesine. Benim görevim. Ama o gelmeyin diyenler belli ki o önlemi de almıyorlar orada. Yani ne yapacak yani Kemal Kılıçdaroğlu?
Şimdi bunu
bir cümle ediyor. Pardon. Bir cümle ediyor. Şey. Ankara'da billboardlarda bu cümle var şimdi. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik. Bu cümleyi almışlar ve PKK ve DHKPC sevicilerini lanetliyoruz diye altında da Türkiye Gaziler Vakfı
ama
var.
Ama ya hayır, buradaki amaç bir kere bu partileri, HDP'yi de ya bu bir şekilde suç işleyen bir suç örgütü gibi çalışan bir anlayışın esiri olmayacak. Ne dokunulmazlığı olacak ne şimdi. Bu parti ana muhalefet partisi değil mi? Evet. 130 küsur milletvekili yok mu?
Doğru.
Ve Kılıçdaroğlu'nun güvenliğinden sorumlu o cenazede bir İstanbul Emniyet Müdürü yok mu? Bir var. İçişleri Bakanı yok mu? Bir vali yok mu? Bir başbakan yok mu?
Kıyameti İçişleri Bakanı da orada, başbakan da orada, vali de ya orada, emniyet müdürü de orada.
Ama yani kıyameti koparırsın. Burada gideyim anlaşayım, birlik beraberlik. Ya Almanya bu yönetimi kınıyor. Bunlar Türk halkını kınadı diye ortak bildiri yayınlıyorlar. Dokunulmazlıkların bütün amacı Türkiye'de faşizmi getirmek, onun parçası haline geliyor. Anayasaya aykırı yasa çıkar mı? Yani bir şekilde bunun bir başkasının üstelik de suç işleyerek iktidarda ömür boyu kalmak isteyen, rejimi kadük etmek üstüne yürüyüş halinde olan birisiyle ilişki içine girilemez. İşbirliği de yapılamaz. Bunun siyasetle, sağduyuyla falan bir anlamı yok. Topluma işte öyle derler böyle derler filan, bir parti kendini derdini anlatamaz mı? O partinin 12-13 milyon oyu var. Kaç yıllık parti? Yani bir başkasına endeksli olamaz. Laiklik elden gidiyor. Meclis başkanı kalkıyor, laiklik olmayan bir anayasa diyor. Adamın can güvenliği. Siz diğerine endeksli siyaset yapmaya kalktıkça bir şekilde bu ortadan iyicene kayboluyor. Yani o eğer ana muhalefet partisi kendi başkanına saldıran, 6 kişiyi imaye eden bir hükümetin üyelerini rahat bırakırsa, demokratik olarak gereken ağırlığı ortaya koymaz ise bir şekilde o zaman Türk halkını nasıl koruyacak? Mağdurları nasıl arka çıkacak? Yani bu bir şekilde bunun formülleri hukuken çok mevcut. Yani bütün örgütlerini ayağa kaldırır, bütün demokrasi ve hukuk cephesi kurar. Yani her türlü demokratik hakkını kullanabilir. Mesela meclisi 4 ay kapatıyor siyasal iktidar. CHP'de o meclisi terk edip yollara düşüyor, sağa sola gidiyor bilmem ne. Eğer anayasal sistem yok ediliyorsa onun en önemli unsuru meclisti. Niye bu meclisi bu kadar rahat bırakıyorlar? Anlayamıyorum ben. 132 kişi birlikte hareket edebilir. Yani yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gider, İstanbul Valiliği'nin önüne gider. Emniyet Müdürü için muazzam bir baskı yapar. Yani demokrasinin tüketildiği, yok edilmeye kalktığı bir ortamda ana muhalefetin çok büyük gücü var hukuktan. Üstelik de meşru. Şimdi bu böyle, bunu böyle bana yapıyorlar. Tabii hayırlı bir işte değil bu siyasal iktidarın yaptığı. Yani Demokrat Parti Uşak'ta bunu İsmet İnönü'ye yapmıştı vaktiyle. Yani hayırlı bir yere gitmiyor Türkiye. Ama istenen şey çıkmaz bir sokak. Yani bunların aslında HDP bütün meclisi kapatmak ve seçim yapmama gibi bir dertleri var. Bu şaka değil. Ve bunu şaka zannediyor bu siyasi partiler.
O kadar ileri diyorsunuz yani, bilmiyorum. Tabii.
%100 ya, %100. %100. Onlar zannediyorlar ki hangi demokrasi var, şu var, bu. Hiçbir şey yok ya. Sayıştay gitmiş paralar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hukuki sorumluluğu olmayan bir adam Türk halkının vergilerinden örtülü ödenek kullanıyor. Ya bu yetmez mi? Yani nereye kadar ya bu kadar da olmaz denebilecek bir şey var. HSYK'nın ortaya çıkardığı tablo, yargısı yok, parlamentosu yok. Şimdi onu tamamen ilga etmeye kalkıyorlar. Ana Muhalefet Partisi'nin can güvenliği yok. Şimdi izleyelim, yumruk attılar, bilmem ne yaptılar. Şimdi mermi bırakıyor ve bütün o devlet erkanı, şimdi mümkün mü onu istemeyecekler de olabilecek. Eğer siz bir şekilde bildiri yayınlayan akademisyenlerin kanında duş alınacak lafını görmezden gelirseniz, bilmem bir gazeteye gidip saldırı yapan milletvekili bakan yardımcısı yaparsanız, ben bana yarayacak olan şiddetten yanayım mesajını vermiş oluyorsunuz zaten. Yani buna çok karşı hiçbir önlem almıyorlar. Türkiye bunun sonucu nedir? Bu sistemi ben hukuken değiştiremem, zorbalıkla değiştiririm. O zaman da herkesin gözünü korkutayım ve korkunç bir yaza giriyor benim anladığım Türkiye.
Pekala, çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız, yorumladığınız rica için. Aslında yani pek ileriye dönük iyi bir şey de konuşamıyoruz. Babanızın sözü var. Enseyi karartmayalım diye. Biz hep öyle düşünüyoruz ama. Evet.
Demokrasi ve hukuk cephesi kurmadan, yani meşru haklarını kullanmadan, bütün boğulup bitenlere olamaz, yani mesela kadınlara ait bireysel hayatlarına dil uzatılmaz. Bu ülkenin yarısı kadın. Yani bir demokrasi ve hukuk cephesini acilen kurup bunun önünde topluca, topyekün, aynı zamanda hukuk ve demokrasi cephesinin arkasında duracak toplum nüfusu çoğunluktur. Ya AKP niye zorbalık yapıyor? Çünkü çoğunluk değil. Çoğunluk olmadığı için de zorbalıkla ancak istediği anayasa dışı rejimi kurmaya kalkıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor ya? Yani bütün bu laikliğin, kendi tüzüğünün, mesela başbakanı azleden bir anlayış. Bugün ikinci penguen bilmem nesi mi pelikan dosyası, evet, pelikan diyorlar. Dosyası. Oradaki anlatılanlardan biri Cumhurbaşkanı'nın yaptığı seçim milletvekili listelerine Davutoğlu'nun uymadığını ifşa ediyorlar.
Yolda değişti.
Şey çok şaibeli, diploma çok şaibeli. Şimdi böyle bir toplumu, böyle bir skandalı demokrasi ve hukuk içinde durduracak olan şey yargıdır. O gitmiş. O zaman anayasadır. Yahut toplumun kendi meşru demokrasi ve hukuku savunan güçleridir. Bunları derleyip toparlamamız lazım. Şeyin, HDP ile ilişkiden korkmaması lazım. Yani AKP bana ne der diye korkarak siyaset yapılamaz Türkiye'de. AKP kendisine baksın. Bu kadar anayasa ve hukuk dışı bir durumdaki olan birisinin eleştirilerden korkarak nasıl yürünüp gidilecek? Yani aslında yapılabilecek çok şey var. Yapılabilir, yapmalıyız. Ama bunu çok daha net ifade edecek bir odağa, bir demokrasi ve hukuk pankartı altında birleşecek bir büyük zemine ihtiyacımız var.
Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Altan'la konuştuk efendim. Bu birinci yılında seçim meselesi ama tabii çok geniş kapsamlı bir değerlendirme de yaptı. Önümüzdeki süreçte şu anda hukuksuzluktan şikayet edenlerin bir araya gelecekleri bir hukuk ve demokrasi platformunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Ancak bununla karşı durulabilir, şikayet edilen meseleler konusunda buna karşı bir hareket geliştirilebilir dedi ve iki bağlantımızda da yorumcularımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirileri vardı. AK Parti'nin bir propaganda yapacak diye AK Parti'den çekinerek doğru bildiği yoldan ayrılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin, dokunulmazlıklar kastediliyor. Biraz bilgi vereceğim o konuda da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yoldan ayrılması aslında çok olumlu sonuçlar da vermeyecektir dediği hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin aslında anayasaya aykırı olduğunu, ancak AK Parti'nin böyle bir propagandayı halk içinde yapacağından dolayı CHP'ye karşı bu değişikliğe destek vereceklerini açıklamıştı ilk başta ve bu açıklaması da çok eleştirilmişti. Az önce de söyledik, tekrar da ettik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'te bir canlı yayına katıldı. Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de. Orada birkaç cümlesi var. Onları da aktarayım size kısa kısa. Hükümeti eleştiriyor. Neredeyse PKK'ya meşruiyet kazandırdılar diyor. Bunlar sadece işin reklamındalar cümlesi de Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Çünkü diyor terörle mücadelede başarısızlar. Yıldırım'ın değil Davutoğlu'nun temiz bir geçmişi vardı. O nedenle bu değişim yapıldı diyor ve kendi içlerindeki kavgada ve tartışmada AK Parti içindeki Davutoğlu'nun temiz geçmişinin etkili olduğu ve yolsuzluklara müsaade etmemesini bir gerekçe olarak ortaya koyuyor. Yine o çok konuştuğumuz dokunulmazlıklar meselesinde bu konuda samimi değillerdi. Plan CHP PKK'ya destek veriyor şeklindeydi. Bunu yapmadık. yargılanabiliriz, yargıya demokrasinin ne olduğunu anlatacağız diyor ama çokça da eleştiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili. Ve Erdoğan'a yönelik eleştiri, onun derdi başkanlık değil ömür boyu dokunulmazlık sağlamak, kendisine ve ailesine dokunulmazlık sağlamaya çalışıyor. Böylece hiçbir şekilde yargılanmasın, bütün ahlaki değerlerimizden olağanüstü bir yozlaşma var cümleleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dün gece katıldığı tarafsız bölgede. İşte o Kılıçdaroğlu bugün şehit cenazesinde ciddi bir biçimde eleştirildi, hatta protesto edildi ve belki de tehdit edildi diyelim. O tehdit mümkün olduğu kadar söylemeye çalıştım ama Cumhurbaşkanı'nın danışmanı İbrahim Kalın'a da soruldu ve İbrahim Kalın bununla ilgili bir yanıt verdi. O yanıtı size aktaracağım çünkü gerçekten önemli. Muhabir Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, afişte olan o sözler, biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik sözlerini hatırlatarak soruyor ve şehit cenazesinde protestoyla karşılandı diyor. İbrahim Kalın'ın verdiği cevap aynen şöyle: olayın kendisi yeteri kadar açık, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da ortada. Hala terör örgütleriyle, terör mensuplarıyla ilgili bu tarz açıklamalar yapılıyorsa, terörle mücadele konusunda hükümeti eleştirirken kendilerinin böyle açıklamalar yapmaları, terörü meşrulaştırması, şirin göstermeye çalışması elbette abesle iştigaldir. Bir takım Avrupalı siyasilerle bunu sürekli gündem yapıyorlar diyor ve devam ediyor. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bir mermi çekirdeğinin konulması, merminin konulmasına ilişkin bir kınama söz konusu değil. Cumhurbaşkanı danışmanı tarafından bu konuya özellikle dikkat çekiyorum. Türkiye'de siyasetin geldiği nokta, Cumhurbaşkanlığının siyasetteki tartışmalara bakışını göstermesi açısından çok önemli. Buradan dokunulmazlıklarla da ilgili bir iki cümle edeceğim. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyetiyle ilgili tartışmalara geçeceğiz. Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 15. günün sonunda, son dakikada deyim yerindeyse, son saniyede imzaladı ve yürürlüğe girdi. Yaklaşık 700'ün üzerinde, 800'e yakın dosya şu anda savcılara, hakimlere gidecek ve milletvekilleri, yaklaşık 160 milletvekili de yargılanacaklar. Yargılamaların nasıl yürüyeceği, hangi noktada sonuçlanacağı ve Türkiye'de siyasetin nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Buna ilişkin kaygıların son dönemde çok sıkça dile getirildiğini biliyoruz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu isterlerse bizi tutuklasınlar cümlesinde bu onaydan sonra gündeme getirmişti. Diyelim ve kısacık bir bize nefes aldırsın Necdet, sonra diploma meselesi konuşacağız.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması var mı yok mu? Bu konuyla ilgili tartışmaları hepiniz bir yerlerde görüyorsunuzdur. Aslında televizyonlarda ve ana akım medyada çok fazla bu meseleye girilmiyor ama Yüksek Seçim Kurulu'na bile başvuruldu. Orada da diplomanın araştırılması istendi. Aynı zamanda üniversiteden bir açıklama yapıldı. Bugün İbrahim Kalın abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını biz yayınladık da İsteyenler internete girip görebilirler dedi. Birçok kişi o diplomayı göremediğinden şikayetçi. Aynı zamanda üniversitenin arşivlerine girişinin yasaklanması söz konusu. Üniversitelerin, yüksekokulların birleştirilmesi, sonradan başka adı almaları, şu bu falan gibi çeşitli tartışmalar var. İşte bu tartışmaların arasında bir isim, Rafael Sadi, gazeteci. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım dedi. Ki bu arada üniversiteden sınıf arkadaşları niye ortada yok soruları da çokça soruluyordu. İşte Rafael Sadi şu anda telefon attığımızda, bu meseleyi bir konuşalım istedik. Hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun, hoş bulduk. Memlekete selam, herkese de hayırlı Ramazanlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun, eksik olmayın. Siz de oradan izliyorsunuzdur herhalde bu tartışmaları ve sonrasında bir yazı kalemi aldınız. O kalemi aldığınız yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 4 sene, hatta biraz da fazlası, aynı okulda, aynı sınıfta, bazı günlerde aynı sırada çok kıymetli hocalardan ders aldık dediniz. Aslında bu cümle bile sizin şahitliğiniz, tartışmaları noktalaması lazım ama bitmediğini de görüyoruz. Bize biraz o döneme dönerek anlatır mısınız? Nerede başladınız, nasıl başladınız, o okul isim değişiklikleri falan, onlarla ilgili biraz kafamız netleşsin isteriz.
Tabii. Okulun bizim 1974 senesinde kaydolduğumuz senede okulun ismi Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu. Adı bu. Bu okula ben diyorum ki o sınıfta 300 kişi kadar vardık. Hepsinin ismini hatırlamıyorum tabii. Bazılarının yüzlerini hatırlıyorum, bazılarının hatırlamıyorum. Ama hocaları bazılarına o yazıda da
söylemişsiniz bazılarını.
Allah rahmet eylesin. Çoğu vefat etti galiba. Hepsini pırıl pırıl hatırlıyorum. Film gibi.
4 yıllık bir okula kayıt yaptırdınız değil mi siz?
Nasıl?
4 yıllıktı okulunuz.
4 yıllık bir okuldu. Üniversite muadiliydi. Ve zaten o zamanlarda işte bu üniversitedir, bu yüksek okuldur, bunun farkı şudur. Hiç kimse de o farkı da bilmiyordu. Kimse de bize bir fark işletmedi zaten. Yani bütün mesele de okulu bitiren askere ne olarak gidiyordu veya gitmiyordu. Bütün mesele bu.
O zaman da 4 yıllık 4 yıllık
4 yıllık Sayın Erdoğan'ın asteğmen olarak subay olarak çekilmiş resimleri bile var.
Evet, kantinci öyle olduğuna ilişkin 4 evet, ama orada da şöyle bir iddia var. 2 yıllık okulu bitirenler için de asteğmen olarak askerlik yapma imkanı vardı diye. Buradaki mesele şu. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı sırada oturdum diyorsunuz, aynı okulda okudum diyorsunuz ve 4 yıllık bir okuldu o, değil mi?
Evet. Ben okuldan mezun olmadım mesela. Anarşi dönemiydi. Benim ağzıma silah da dayandı, sen Yahudisin, bu okula girmeyeceksin diye. Ama işte okulu bir şekilde 4 yılının üstünde bir süreyle gittik geldik. Ama 4. sınıftan 3 ders takıntıyla okulu bıraktık. Arada ekmek parası derdine düştük. Evlerine çağa vesaire. Sayın Erdoğan'ın okulu bitirip bitirmediğini ben bilmiyorum. Evet. Yani diploma alıp almadığını bilmiyorum. Ama bütün bu olayların gelişiminde 2 gün evvel bir arkadaşım Necmi Uycan adında, sağ olsun sınıf arkadaşımız, o da müşterek sınıf arkadaşımız. Bugün Marmara Üniversitesi'nin dekanı olan Emin Bey'in kendisine geçmiş olduğu bir kitabın 328. sayfasında, kitapta Aksaray İktisat ve Ticaret yahut da şu anda tam adı aklımda değil, mezunlar, 100 yıllık mezunlarının kitabı var. 360 küsur sayfalık bir kitap. Hı hı. Bu kitabın 328. sayfasında 2443 öğrenci kayıt numarasıyla kayıtlı Tayyip Erdoğan'ın, Recep ismi yazmıyor, Erdoğan Tayyip, yer yok çünkü o sırada, mezun olduğu ve mezunlar sırasında kayıtlı olduğu belirtiliyor. O da TV'de de aynı belgenin fotokopisi yayınlandı dün.
Böylece bildiğim
bu kadar.
Böylece tartışmada ama, noktalandı diyorsunuz.
Bence. Ama devam etmek isterse herkes konuşuyor. Herkes bir şey söylüyor. Yani Erdoğan'ın okul okumadığını söyleyen bile var. Yani Oda Deve'nin sahibi yanılmıyorsam Soner Bey bile bu adam okumadı diyor. Abi desin. Herkes istediği kadar desin. Sizin ehliyetiniz var mı bilmiyorum ama var. Sizin ehliyetiniz var ve yolda giderken ben size, arkadaş dur bakalım ben seni imtihan edeceğim, senin ehliyetin var mı yok mu diye ben bilmiyorum diye, siz diye kontrol etmeye kalkamazsınız.
Siz mezun olmadığınız için elinizde diploma yok aslında, yani diploma olduğu için o diplomanın yayınlanması bütün tartışmaları belki noktalayacak, kayıtların yayınlanması da noktalayacak.
Bende yok, onun olduğundan eminim. Bugün başka bir web sitesinde diplomayı gördüm. Yayınlandı da.
Artık tartışma bitmeli diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Yayınlandı da. Evet. Kimi diyor ki bu sahte, sahte değil. Nasıl sahte, diploma nasıl belli olur? Sorunu sol kağıdıyla anlaşılır mı? Kayıtlarda var.
Bir hatta kalır mısınız?
Bunun
Evet, bir hatta kalır mısınız rica etsem? Çünkü evet. Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili başvuruyu yapan Yargısen kurucusu Ömer Faruk Emin Ağoğlu telefon attığımızda o diplomanın olmadığını iddia ediyor. Siz ise benim sınıf arkadaşımdı diyorsunuz. Ömer Faruk Emin Ağoğlu hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Diliyorum. Rafael Sadi ile konuşuyoruz. Sınıf arkadaşı olduğunu, birlikte 4 yıl geçirdiklerini söylüyor. Evet. Yani bu şahitlikten, sınıf arkadaşlarının da ortaya çıkmasından, okulun yaptığı açıklamadan, Cumhurbaşkanlığın yaptığı açıklamadan sonra hala kafanızda bir tereddüt var mı?
Şimdi ben Sayın Sadi'nin basında yer alan beyanı dahil olmak üzere lehte ve aleyhte olan bütün bilgi ve belgeleri toparlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na sundum. Sadece tek yanlı bilgi aktarmış değilim. Ancak sunduğum belgelerde şu çok net ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden önce diploma aslının kaybedildiği veya çaldırıldığı veya imha edildiği veya yok edildiği hallere özgü olarak verilen suret diploma üniversiteden alınmış. Yani şu an kesin olarak hiç tartışmasız o konu Cumhurbaşkanı'nın diploma aslı yok. Diploma aslı olmadığı için duplikata denilen suret diploma verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu'na da Cumhurbaşkanı...
Ömer Bey, bu rastlanan da bir şey olabilir. Mesela benim için de benzer bir durum var. Benim de mesela diplomam yok. İhtiyaç da duymuyorum ama bir yerde ihtiyaç duyarsam gidip fakülteden alacağım.
Sadece bir kereye mahsus suret diploma verilir. Böyle bir hakkınız kuşkusuz var. Hı hı. Ancak suret diploma öncesinde noterden önceki diploması onaylatılmış. Üniversiteye başvurduğunda önceki diplomaya yönelik hiçbir araştırma yapılmadan duplikata verilmiş. Bu 24 saat içerisinde verilmiş. Bu konuda üniversiteye giriş tarihi, çıkış tarihi arasında çok farklı yayınlar var, çok çelişkili beyanlar var. Hatta Sayın Aydın Ayaydın 78-81 arasında benim öğrencimdir diyor. Erdoğan'ın kendi beyanıyla giriş tarihini 73-74'e çekiyor. O tarihteki yüksek öğretim yasası madde 54 öğrenim süresinin ancak %50 fazlasıyla öğrenim hakkı söz konusudur. Bu aşılırsa kayıt otomatikman silinir gibi hükümler içeriyor. Bütün bunun gibi bilgi ve belgeler çok net ve haklı bir kuşku ortaya çıkarıyor. Benim Yüksek Seçim Kurulu'na söylediğim soyut beyanlar değil, haklı kuşku yaratan bütün bu bilgi ve belgeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak olayın gerçeğinin araştırılması, gerçeklere göre karar verilmesi. Çünkü benzer olaylarda Yüksek Seçim Kurulu bir iddia ve haklı kuşku ortaya çıktığında veya gerçek dışılık ileri sürüldüğünde bu konuda bir sahtecilik mahkumiyeti koşulu dahi aramadan işte 20 yaşında ilkokul diploması mı alınır, 15 yaşında ilkokul çağı biterken gibi veya araştırdığında diplomanın izine ulaşamadığında aradan 6 ay bir sene geçmiş olsa bile bu gibi incelemeler seçim hukukunda tam kanunsuzluğu adı altında yapılır ve süreye bağlı değildir diye herkesin milletvekilinden belediye başkanına, muhtarından ihtiyar heyeti meclis üyesine kadar herkesin mazbatasını iptal etmiş.
Burada da yapsın. Biz de diyoruz ki
Cumhurbaşkanının da iptal etsin ama yasalar herkese, hukuk herkese eşit uygulansın. Eğer burada kuşku hali yoksa Yüksek Seçim Kurulu şekli gerçeklerle yetinmesin, araştırsın. Eğer burada çünkü bir haklı kuşku hali var. Bunlar somut olarak ortaya konuyor. Soyut olarak ifade edilmiyor. Mevzuatla ortaya konuluyor. Bu diploma kayıp diploma ise dikkate verilmiş ise
bir şey soracağım.
Bunun öncesinde mevzuat hiç araştırılmamış.
Bir şey soracağım. Siz şahsi olarak ne düşünüyorsunuz? Bütün bu açıklamalardan sonra. Yani şimdi sizin şahsi görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü
ben Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı seçimleri etki altında kalmadan yapmak, yürütmek, sonuçlandırmak güç odaklarına karşı duruş göstermek. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun o duruşu göstermediğini, diploma gerçek de olsa, gerçek olmasa da gerekli araştırmayı yapmadığını, konuyu bu şekilde kapattığını çok net bir şekilde düşünüyorum.
Peki diploma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani var mı yok mu diyorsunuz?
Bu diploma ile ilgili ciddi tartışmalar, haklı hukuki tartışmaları haklı kılan
sınıf belgeler
var.
Anladım. Sınıf arkadaşı beraberiz dediği için
giderilmeden Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu sonuçlandıramaz. Bu kuşkuyu giderir, belki diploma gerçektir, konu kapanır. Bu kuşkuyu gideremez, o zaman iptal
zaten
eder.
Zaten başka bir işlem.
Bu kuşkuyu giderir, diploma gerçek dışıdır der, yine iptal eder. Ama Yüksek Seçim Kurulu tartışmayı ve konuyu kapatmak, şekli gerçekle yetinmek yoluna gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı bu değil.
Rafael Saadi'nin söyledikleri kafanızdaki kuşkuları gidermiş sayılmaz mı?
Sayın Saadi'nin beyanlarını ben dilekçeye de ekledim. Tek yanlı bir başvuru olmasın diye. Yine bir başka kişinin vardı. Asker arkadaşlarının beyanatlarını dahi ekledim. Bu konuda
buna rağmen araştırılsın diyorsunuz. Buna rağmen sizin kafanızda da kuşku var anladım.
Buna rağmen geçici diploma ve duplikata numaraları arasında ciddi farklar var.
Anladım.
Ortada 3 tane belge var. Hı-hı. Geçici diploma ve diploma kaydedildikten sonra verilmiş duplikata. Üçü arasında da farklılık var. Bunlar araştırılsın. Eğer üçü arasında bir uyumsuzluk yoksa buna kimsenin hiçbir diyeceği yok. Gerçek bilgilere ulaşılsın ama şekli gerçekle yetinirseniz kafanızdaki soru işaretleri
devam
gitmez.
Peki.
Yüksek Seçim Kurulu da üzülerek belirteyim, şekli gerçekleri kendisine tercih etmiştir.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rafael Saadi, var mı bir söyleyeceğiniz?
Valla söyleyeceğim, Ömer Bey'e bir kere tebrik ediyorum. Bunu hukuki şekilde ve bir milletvekilinin araştırması gerektiği şekilde araştırdığı için... Ben tabii ki ne siyasi bir adamım, evet, ne hukukçuyum ama tavsiyem Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli mercilere hukuken başvurup bir dava açılmasını ve dava sonucunda bu diplomanın gerçekliğinin
yapılması gerektiğini
düşünüyorum. Bence daha doğru olur, daha uygun olur.
Ama şurası bir gerçek ki ben aynı sırada oturdum diyorsunuz.
Aynı sınıfta okudum. Ben şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu arkadaşla ben 4,5 sene civarında okudum aynı sıralarda. Diploma aldı mı almadı mı bilmiyorum. Allah için bilmiyorum. Ama aynı sıralarda okuduk, aynı hocalardan ders aldık.
Evet.
Ve inanmak istemiyorum ki
diğer
diploma
da,
almadı.
Diğer tarafı
başka
da artık
şey
zaten...
Sahtecilik konusunda bir şey söyleyeyim.
Evet.
İkimiz de ben de Kasımpaşalıyım.
Evet.
Kasımpaşa jargonu nedir, Kasımpaşalılık nedir çok iyi biliyorum. Şayet Sayın Erdoğan sahte diploma yapacak olsaydı hiçbirimiz anlayamazdık. Açık kapı bırakmazdı.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun, sizi bulduğunuz noktaya. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Rafael Saadi ile konuştuk. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım. 4,5 yıl zaman zaman aynı sırada, zaman zaman aynı sınıfta, zaman zaman aynı okulda beraberdik diyor. Ve aynı hocalardan ders aldık diyor. Ömer Faruk Emin Ağoğlu ile konuştuk. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı. Cumhurbaşkanı diploması ile ilgili farklı bir takım bilgiler ve tartışmalar var. Bu tartışmaları noktalamak sizin elinizde, hukuki olarak araştırmanızı yapın diyen bir hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu. O hala YSK'nın bunu görev edinmesi gerektiğini iddia ediyor. Çünkü tartışma var, son noktayı YSK koymak zorundadır diyor. İki ismi de size dinlettik, sorularımızı sorduk. Sonuç itibariyle değerlendirme size ait.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı kendilerini bir medya gücü kuralım. Haber Türk'te örgütlenelim, Karar Gazetesi'nde örgütlenelim. İşte böyle bir güç zehirlenmesine girip kendi medyalarını kurmaya çalışıp Erdoğan karşıtı bir şeyin içine girdiler ama yamuldular.
Kişi ve kişilik haklarına duyarlı.
Cumhurbaşkanı hiç mi yanlış yapmaz?
Kimse eleştirmeye bir şey demez Erdoğan.
Aynı ülkede mi yaşıyoruz diye endişeleniyorum bir ara. Demez dedi Erdoğan'ın biz.
Erdoğan gene en özgürlüklüsü odur.
Dinlerken hayret ettiğiniz program.
Erdoğan eleştirme kolay bir yaptırımı yok ama Davutoğlu'nu eleştirdi hemen ararlar.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Devam edelim. Ankara'da tartışma yaratan meselelerden birisi de askere yeni bir yasal zırh getirildiğine ilişkin iddialar. Yeni bir düzenleme yapılıyor. Askerin bundan sonra terörle mücadele konusundaki faaliyetleri, icraatları sanki fazlalaşacak gibi yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte. İki yönü var. Bunlardan birisi terörle mücadele organizasyonlarının içinde olan askerin yargılanması konusunda artık tıpkı MİT'te olduğu gibi, ki hatırlayacaksınız 7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldıktan sonra hükümet yeni bir düzenleme yapmış ve MİT elemanlarının müsteşar dahil olmak üzere yargılanmalarını hükümet iznine bağlamıştı. Benzer bir durum bundan sonra terörle mücadele operasyonlarının içinde yer alan askerler için de geçerli olacak eğer bu yasa geçerse. Bir süredir zaten Genelkurmay Başkanlığı'nın bu düzenlemeyle ilgili hükümet nezdinde girişimlerde bulunduğunu söylemiştik. Bu çerçevede baktığımızdaysa bunun önümüzdeki günlerde hayata geçme ihtimali var. Ama en kritik noktalardan birisi şu, yeni yetkileri de olacak askerin. Bundan kısa bir süre önce EMASYA olarak bilinen bir protokol vardı. Şehirlerde asker devreye girebiliyordu terörle mücadele konusunda. İşte bu EMASYA protokolü ortadan kaldırıldı. Merkezi bir talimatla askerlerin şehirlerde terörle mücadele noktasında ve olaylara ilişkin görevlendirilmesi konusunda o protokolle verilen yetkiler alındı. Valilere devredildi o yetkiler. Yani merkezi bir talimatla iş yapamaz dendi. Valiler o yetkiyi bugüne kadar kullandılar. Bugünse artık o EMASYA protokolüne geri dönüleceğine ilişkin işaretler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirmeler çerçevesinde de biz tartışmaları sizlere, izleyenlere aktaracağız. Aslında yorum da yaptıracaktık buna, bir emekli askerden, hukukçudan, ancak vakit daraldığı için sadece şimdilik başlıklarını aktarmış olalım. Detaylarını önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız elbette. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
İki başlık aktaracağım size. Ondan sonra da yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aslında bir başlık, bir de yazı. Bir tartışmayla ilgili yazı. O başlıklardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Rıza Zarrab soruşturması. Orada şunu anlıyoruz. Yani davayı açmak için hazırlık yapan savcı Bihara'yla Rıza Zarrab'ı savunan avukat arasında inanılmaz bir mücadele var. Bir Bihara kendi delillerini ortaya koyuyor. Bir ona karşı Zarrab'ın avukatı. Yine buna ilişkin bir takım değerlendirmeler var. Soruşturmanın bazı notlarına ilişkin haberler de geliyor ve şunu anlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de içinde bulunacağı bir yargılamayı biz Amerika Birleşik Devletleri'nde izleyeceğiz. Hem savcının çok ciddi bir takım delilleri olduğuna ilişkin bilgiler var. Hem de avukat elbette müvekkilini korumak için bir takım belgeleri, bilgileri ortaya dökecektir. Ama şu an itibariyle öğrendiğimiz ve netleşen bir konu var. Daha önce Türkiye'de çok konuşuluyordu. Acaba Rıza Zarrab Amerika'da bir takım yetkililerle anlaşarak mı Amerika'ya gitti ve bu anlaşma sonrasında da o süreçte bir takım bilgileri deşifre edecek mi diye. Bugün itibariyle gördük ki savcının ortaya çıkarttığı bilgilerden, belgelerden Rıza Zarrab anlaşarak gitmemiş Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir yetkiliyle. Orada dalış sporu yapacakmış mesela. Tatil için ciddi planlar yapmış. Buna ilişkin telefondan çıkan belgelerde soruşturma dosyasına girdi. Bu ne demek? o günlerde konuşurken yorumcular, uzmanlar şunu söylüyorlardı. Eğer Rıza Zarraf Amerika'ya gittiğinde başı derde girmeyeceğini düşündüyse ya da herhangi bir hukukçusu onu uyarmadıysa hukukçulara boşuna para veriyor. Çünkü her iş adamı böyle bir geçmişi varsa bunu düşünür veya yanındaki hukukçular buna ilişkin uyarılarını yaparlar. Belli ki bu uyarılar yapılmamış Rıza Zarraf'a ve sonrasında da bu süreç yaşanıyor. Şimdi Haziran'ın bir yerinde, Temmuz'un başında ya da biz iddianameyi göreceğiz. Yaklaşık 1000-1500 sayfadan bahsediliyor. O iddianamede Türkiye'yle ilgili olan bölümleri elbette ayıklayacağız ve tartışmaların daha da ilerleyeceğini bugünden görebiliyoruz. Doğurmayan kadın yarım mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı bir tartışmaydı bu da. Asıl görevi kadınların annelik görevidir demişti. Evi çekip çevirmektir demişti. Buna çok sert tepkiler gelmişti. Bir tepki de köşe yazısıyla Bekir Coşkun'dan geldi. Bekir Coşkun'un o köşe yazısını size aktaracağım. Bekir Coşkun evli, çocuğu yok kendisinin ve eşiyle ilgili yazmış bu köşe yazısını. Şöyle diyor Bekir Coşkun. Diyor ya, doğurmayan kadın yarımdır marımdır, jinekolog mudur nedir? Sen olsan baba olursun, o annedir, kızdır, eştir, sevgilidir. Bak dört katın etti. Nereden bileceksin uygar dünyanın kadınlarını? Her zaman yanında yürür kadınlarımız. O dediğimiz eş, eşitten gelir. Bizim için onlar evimiz, soframız, aşımız, işimiz, kapımız, çatımız, hayat arkadaşımız, aklımız, güvenimiz, gururumuz, aşkımızdır. Doğurmuyor diye üzerine kuma gelmez. Biz kadınlarımızı kuluçka makinesi gibi görmeyiz. Doğursa da bizimdir, doğurmasa da bizimdir. Bir kadın nasıl yarım olabilir? Bu yüzden mi biri resmi nikahlı, biri imam nikahlı ikişer tane? İki yarım bir bütün eder diyorsun nasılsa. O zaman ideolojine göre dört tane kapattığında her biri çeyrek midir? Ayıp ettin. İster ya da istemez çocuksuz yüz binlerce kadına ayıp ettin. Hep söylüyoruz, bir kere çağ dışı oldun mu başka insanların hayatları, fikirleri, düşünceleri, hasretleri, duyguları senin için fark etmez. Senden başka herkes aptalın biridir. İnsanlar kul, çocuklar sevil, kadınlar yarım gibidir. Tarla gibi ekip biçmek için hasat niyetinde değildir kadınlar. Bundan dolayı onlara lahana, turp, karnabahar, kabak, pancar adı vermeyiz. Bizim için her biri papatyadır, güldür, menekşedir, nergizdir, açelyadır, burçaktır, nevradır, süsendir, demettir, goncadır, fulyadır, laledir, bukettir, yasemindir, defnedir. Doğurmayan niçin yarım olsun? Bütün çocuklar bizimdir. Uykusuz gecelerimde ninnimdir. Gülsem gülüşüm, ağlasam yanağımda yar elidir. Dünyamdır, canımdır, kanımdır, ışığım, göz nurum. Yarım değil, yarimdir demiş Bekir Coşkun Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki gösterirken. Evet, Bekir Coşkun'la artık programımızı bitiriyoruz. Sonuna yaklaştık. Gerçekten can yakıcı bir gündemin içindeyiz. O can yakıcı gündemin içinde şiddetten sıyrılıp biraz daha konuşulabilir bir gündem yaratmaya, en azından bu şiddeti ortadan kaldırabilecek fikirleri öne çıkartmaya çalışıyoruz. Ama tabii her fikir bu aralar çok sert ve hangi fikir ortaya çıksa, eğer iktidarın uyguladığı yöntemlerle eş değerli ve aynı yönde değilse çok sert eleştirilere maruz kalıyor. O yabayları dinlediniz. Dedi ki, eğer silahla aranıyorsa hak, bu hak değildir. Kan akıyorsa buradan hak çıkmaz. Kan içinde mutlaka farklı bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Onun için Kürt meselesini savunan terör örgütü PKK'nın yaptığı da doğru değildir. Hükümetin bu meseleye yaklaşımı da, ama bunu konuşamıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bile bugün HDP ile PKK ile yan yana olmaktan dolayı eleştiriliyor ve CHP Genel Başkanı şehit cenazelerine katılamıyor. İçişleri Bakanı, bu terör eylemlerini önlemekle görevli olan İçişleri Bakanı, Başbakan, bütün o organizasyonun başındaki isim, o törenlere katılabiliyor ve bunlara ilişkin bir eleştiri yok. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin ana muhalefet partisi, PKK'ya destek vermekle suçlanarak şehit cenazesinde protesto ediliyor. Hatta tehdit ediliyor. Bir kurşun konuldu bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne. Yani ortam biraz zehirli, ortam biraz sıkıntılı, tansiyon yüksek. Umarız bu yüksek tansiyon bir an önce aşağılara doğru gelir ve biz daha rahat konuşabiliriz. Kan dökülmesin ki barıştan konuşabilelim diyelim ve Pinani ile kapatıyoruz. Necdet'in seçtiği parça bu akşam. Sen Olmayınca parçanın ismi. Yarın saat 17.30'da buradayız. Tekrarı bu programın gece 24'te RSFM'de. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz buradan YouTube üzerinden yaptığımız yayının bütün kaydını görebilirsiniz diyelim. Bombasız, ölümsüz, kansız bir gece ve 24 saat dileyerek yarın buluşmak üzere.
Beni buradan kurtar gidelim. Yolumu kaybettim güzelim sen olmayınca. Sen olmayınca yüzüme kötü bir adam girmiş içime sen olmayınca sen. Sabretmeyi öğrenmem gerek. Korkularım yine döndü geri. Yine karşımda eskisi gibi. Çok da geç olmadan beni bulman gerek. Anlatırım derdimi geceye. Uyku diker yırtık kalbimi sen.
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla.
Yani 100 milletvekili karşı 5-6 milletvekili vardı orada ve orada linç girişimi söz konusuydu.
Tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz.
Herhalde bir 5-6 kişi tarafından, yani bir taraftan boynu sıkıldı zaten, yara izleri var boynumda, taraftan tekmeler.